Ayrım 26. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 343. İddianamede Fazilet Partisi'nin genel başkanı dahil tüm yöneticilerinin, milletvekili ve belediye başkanlarının, vatandaşları dinsel inançlarını sömürerek laik devlet düzeniyle çatışmaya sokabileceklerinin bilincinde olarak, kamu kurumlarında ve üniversitelerde başörtüsüyle çalışma ve öğrenim görmenin vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu, yasaklar getiren mevzuatı uygulayan kamu görevlilerinin laikliğe aykırı davranışta bulunarak suç işledikleri iddiasıyla halkın bir bölümünü devlete karşı kışkırtmaya alışkanlık haline getirdikleri belirtilmiştir. Davalı parti savunmalarında üniversitelerde uygulanan türban yasağı konusunda yukarıda belirtilen konuşmaların yapıldığını kabul etmiş, ancak bu konudaki uygulamaları eleştirmenin laikliğe aykırı olmadığını ileri sürmüştür. Anayasanın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında, eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 4. fıkrasında da eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz denilerek anayasanın başlangıcındaki ilkelere bağlılık vurgulanmıştır. Yüksek öğretim kurumlarında bilimsel yöntemlerle yetişerek birlikte çalışmalar yapan gençlerin kimin hangi inançtan olduğunu gösterecek biçimde güçlü bir dini simge olan başörtüsü takmalarına izin verilerek onları dinsel inanç ve görüşleri nedeniyle çatışmalara sevk edebilecek ortamın yaratılması, başkalarının inanç özgürlüğünü ihlal edeceği gibi kuşkusuz kamu düzenini de tehlikeye sokar. Bu nedenle laik eğitimde dinsel inançlara göre herhangi bir ayrım gözetilemez. Dinsel nedenlere dayanılarak başörtüsü ve türbanla boyun ve saçların örtülmesine, resmi daire ve üniversitelerde serbestlik tanınması bir tür yönlendirme ve bir anlamda zorlamadır. Kişileri şu ya da bu yönde giyinip başını örtmeye zorlamak, ayrı ve hatta aynı dinden olanlar arasında bile inançları yönünden ayrıcalıklar yaratacaktır. Bu husus din veya inanca dayalı her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın kaldırılması bildirisinde de dile getirilerek tüm insanlarda bulunan onur ve eşitliğin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın temel ilkelerinden biri olduğu, din ya da inanç özgürlüğüne tam olarak saygı görüp güvence altına alınması gerektiği, din ve inanç özgürlüğüne ilişkin konularda anlayış, hoşgörü ve saygıyı geliştirme ve dünyanın kimi yerlerinde din ve inanç konularında hala gözlenen hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık uygulamalarını önlemek için tüm önlemleri almanın gerekliliği belirtildikten sonra 2., 3. ve 4. maddelerinde din ve inanç nedeniyle insanlar arasında ayrım gözetilemeyeceği ve bu tür ayrımcılığı yasaklamak için gerekli her türlü çabada bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Dini inancı nedeniyle başını örtmek isteyenlerle bu kişilerle farklı düşüncede olup bir zorlama karşısında bulunduklarına inananların aynı anayasal korumadan eşit olarak yararlanmaları gerektiğinde duraksanamaz. Ayrıca kamusal kuruluşlarda ve öğretim kurumlarında başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimdeki giysi bir ayrım aracı niteliği de taşımaktadır. Bu tür dinsel kaynaklı sembollerle dini esaslara dayalı toplumsal düzen oluşturmaya yönelik faaliyetlerin anayasanın laiklik ilkesi karşısında hoşgörüyle karşılanması olanaksızdır. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı, 138. maddesinde de yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlarla idarenin mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında siyasi partilerin hukuk devleti ilkesine uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi kararları siyasi partileri de bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek madde 16'nın iptaline ilişkin 7 Mart 1989 günlü E-1989-1-K1989-12 sayılı kararında laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağının dinde değil akılda bulunduğu, kişilerin iç dünyasına ilişkin olması gereken dini inançlara göre yasal düzenleme yapılmasının anayasanın 2., 10., 24. ve 174. maddelerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Öte yandan Danıştay 8. Dairesi'nin 23 Şubat 1984 günlü 207 Taksim 330, 16 Kasım 1987 günlü 128 Taksim 486, 27 Haziran 1988 günlü 178 Taksim 512 sayılı kararları ile Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 16 Haziran 1994 günlü 61 Taksim 327 sayılı kararlarında da yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü ve türban takan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laik cumhuriyet ilkelerine aykırı davrandıkları ve dine dayalı devlet düzenini benimsedikleri kabul edilmiştir. Buna karşın davalı parti genel başkanı ile çok sayıda milletvekili ve kimi belediye başkanlarının mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı eylem ve konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında anayasanın laiklik ve düşünce özgürlüğüne ilişkin kurallarına verdiği anlam ve içerikle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun konuya ilişkin değerlendirmelerinde birçok ortak nokta bulunmaktadır. Komisyon No. 18783 Taksim 91 LB, Türkiye KT Günlü 35.1993 No. 16.278 Taksim 90 SK Türkiye KT 35.1993 günlü kararlarında yüksek öğrenimini layık bir üniversitede yapmayı seçen bir öğrencinin bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılacağını, üniversitelerce getirilen düzenlemelerin farklı inanıştaki öğrencilerin birlikteliğini sağlamak amacına yönelik olarak öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgürlüklerini yer ve biçim bakımından sınırlayabileceğini, özellikle nüfusun büyük bir çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu ülkelerde bu dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçimde sınırlama olmaksızın sergilenmesinin sözü geçen dini uygulamayan veya başka bir dine mensup olan öğrenciler üzerinde baskı oluşturabileceğini, laik üniversitelerin öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin kurallar koyarken kimi kökten dincilerin yüksek öğretimde kamu düzenini bozmamalarını ve diğerlerinin inançlarına zarar vermemelerini sağlamaya özen gösterebilecekleri açıklanarak LB ve ŞK isimli öğrencilere laik üniversite düzeninin gereklerine uygun biçimde fotoğraf vermedikleri gerekçesiyle okul diploması verilmemesi din ve vicdan özgürlüğüne müdahale olarak görülmemiş ve şikayetin kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 15 Şubat 2001 günlü Dahlap İsviçre No. 42.393 Taksim 98 sayılı kararında da bir ilkokul öğretmeninin görev sırasında başını örtmesi nedeniyle ilköğretim dairesince getirilen başörtüsü veya türban takma yasağına karşı yapılan başvuruyu reddeden Cenevre'deki Conseil d'État kararını inceleyen federal mahkemenin davacının mesleğini kendisini devletin temsilcisi durumuna soktuğunu, başörtüsünün güçlü bir dini sembol olduğunu belirterek dinsel tarafsızlık ve kadın erkek eşitliği ilkelerini koruma gerekçesiyle Conseil d'État kararını onamasından sonra yapılan başvuruyu çocukların çok kolay etkilenebilecekleri bir yaşta bu tür sembollerin bir biçimde onlara dinlerini değiştirme yönünde etki yapabileceği, bunun da ötesinde yalnız kadınların başlarını örtmelerinin zorunlu olmasını kadın erkek eşitliğiyle ve demokratik bir toplumda öğretmenlerin öğrencilerine vermeleri gereken özgürlük, başkalarına saygı ve bundan da önemli olarak eşitlik ve ayrımcılık yasağı mesajlarıyla bağdaştırmanın güç olduğunu, başvuruda bulunan öğretmene uygulanan yasağın kadın olmasından kaynaklanmadığını, devletin ilk öğretimde tarafsızlığını gerçekleştirme gibi yasal, meşru bir amaçla getirildiğini, erkeklerin de hiç kuşkusuz belirli bir dinin mensubu olduklarını gösterebilecek bir biçimde giyinmelerinin yasaklanabileceğini belirterek reddetmiştir. Anayasanın 68. maddesi ile 2820 sayılı yasanın 4. maddesinde özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu, çağdaş demokrasilerde siyasi partilerin taşıdığı büyük önemin bir yansıması olarak siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır denilmiştir. 2820 sayılı yasanın 3. maddesinde ise siyasi partilerin tanımı yapılırken onların anayasa ve kanunlara uygun olarak milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olduğuna işaret edilmiştir. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın bu kurallarıyla siyasi partiler için belirlenen temel amaç, demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasıdır. Bu amacın yalnız başına bir partinin tüzük ve programında yer almasıyla değil, eylem ve söylemlerini kapsayan tüm faaliyetlerinin de aynı doğrultuda olmasıyla gerçekleştirilebileceğinde duraksanamaz. Ayrıca bir siyasi partinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili 11. maddesinin sağladığı korumadan yararlanması da tüzüğü, programı ve eylemleriyle anayasa ve siyasi partiler yasasında belirtilen demokratik bir devlet ve toplum düzenini gerçekleştirme amacında olduğunu göstermesine bağlıdır. Daha önce Refah Partisi ile ilgili kararda laiklik ilkesine ilişkin anayasa ve yasa kuralları ile Anayasa Mahkemesi kararları göz ardı edilerek resmi daire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullanmayı teşvik eden konuşmaların laik düzen karşıtları için bir mesaj oluşturduğu belirtilmesine karşın davalı parti türban ve başörtüsü konusunu belirlediği politikalara temel almakta bir sakınca görmemiş, bu konudaki görüşleri bilinen Merve Kavakçı'yı seçilebileceği bir yerden aday göstererek milletvekili olmasını sağlamıştır. Merve Kavakçı milletvekili seçilmeden önce 1996 yılında Kuzey Amerika İslami Birliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada Refah Partisi'nin iktidara gelmesi 30 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. 24 Haziran'da Türkiye'deki 54. hükümeti kurduk. Bu başarı sıkı bir çalışmanın ürünüdür. Bu da ibadet ve cihat anlamına gelmektedir. Kuşkusuz daima Başbakanımız Necmettin Erbakan'ın kumandası altında olduk. Refahı kabul eden İslam'ı da kabul etmiştir. Gelecekte şüphesiz sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın Müslümanları için elimizden geleni yaparız ve gelecek seçimde koalisyon kurmak zorunda kalmayacağız. Ve inşallah İsrail-Türkiye meselesi konusunda farkı göreceksiniz. Ama tek başına iktidara gelmeliyiz. Sabırla beklemek ve gelecekte pahalıya mal olacak hatalı bir hareket yapmadan çok dikkatli çalışmak zorundayız. 26 Aralık 1997'de ABD'nin Chicago kentinde ABD merkezli Filistin İslami Birliği IAP tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada da "Bence biz Kur'an'ın hala anlaşılmasından yoksunuz ve gereksinimlerimiz için Kur'an'a dönmekten hala yoksunuz. Kendimizi Türkiye'de gördüğümüz gibi ülkemizin sözde Müslüman hükümetine karşı mücadele verirken görüyoruz. 21. yüzyılın eşiğinde dünyanın her tarafındaki Müslümanlar bir şekilde İslami Birliğin bayrağı altında toplanmalı, böylece gerektiğinde tek bir merkezi vücut olarak hareket etmemiz sağlanmalı. Biliyoruz ki yüzyılın sonuna yaklaşırken düşmanın elindeki silahlarla biz de silahlanmalıyız. İnşallah kalbimizdeki cihat ruhuyla bugün karşılaştığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Sosyal yönde cihat iyi ve aktif bir Müslüman örgütün parçası, aktif bir üyesi olarak gerçekleştirilebilir. Ancak şunu söylemeliyim ki bunlar cihadın politik yanı ve herkesin cihat yapması için siyasette olması gerekmiyor. Ancak bu alan benim kendim için cihat yapmak için seçtiğim alan Hizb-i Refah'ın ideolojisi, Türkiye'deki Müslümanlar için cihat yapmak değil. Bütün dünyadaki Müslümanlar için cihat yapmak ve bütün insanlık için cihat yapmak. Bizim dava çalışmamızda erkeklerinkine paralel şekilde yukarıdan aşağıya bir hiyerarşik model kurduk. Her şehirde 11 departman var ve her şehirde, mahallelerde, kasabalarda cihat yapmak için Hizb-i Refah pozisyonları mevcut. Dünya Müslümanları olarak amacımız yüzyıllar önce olduğu gibi Kur'an'da belirtildiği gibi olmalıdır diyerek temelini dinsel kuralların oluşturduğu sosyal ve siyasal yaşam modeliyle ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Fazilet Partisi'nin görüşleri ve faaliyetleri bu doğrultuda olan birini seçilebileceği bir yerden milletvekilliğine aday göstermesi, kuşkusuz bu kişinin görüşleriyle partinin temel politikaları arasında bir paralellik olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan partinin genel başkanı, milletvekilleri ve kimi belediye başkanları, laikliğin yanlış tanımlandığı iddiasıyla resmi daire ve üniversitelerde uygulanan türban ve başörtüsü yasağını, hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen, zulüm ve zorbalık olarak niteleyerek kamu düzenini bozacak biçimde halkı devlet görevlilerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmişlerdir. Ancak daha ileri bir aşama olarak türban veya başörtüsü konusunu Merve Kavakçı ve onu seçimlerden önce ve sonra açıkça destekleyen Nazlı Ilıcak aracılığıyla ulusal iradenin gerçekleştiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyarak tüm milletvekillerinin ayakta alkışladığı bir görüntü içinde eyleme dönüştürmüşlerdir. Böylece davalı parti tarafından güçlü bir siyasal sembol olarak kullanılan başörtüsü veya türbanın eylemli bir durum yaratılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması girişimiyle geçmişinde teokratik bir devlet deneyimi geçirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde özel bir yeri ve önemi bulunan laiklik ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Demokrasinin hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan laiklik ilkesine karşı gerçekleştirilen bu eyleme, genel başkanı ve tüm milletvekilleriyle katılması, Fazilet Partisi'nin bu tür eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin en büyük kanıtıdır. Bu aynı zamanda onun laiklik temeline dayanan, çerçevesini temel hak ve özgürlüklerin çizdiği çağdaş demokratik bir toplum modeli benimsemediğinin de göstergesidir. Önemli bir oy potansiyeline sahip olması nedeniyle partinin öngördüğü modeli uygulamaya koyma olanağı gözetildiğinde, bu durumun laik demokratik düzen içinde nedenli önemli bir tehlike oluşturduğu açıktır. Demokratik bir toplumda başörtüsü veya türban kullanarak bir dinin gereklerini açıkça sergileyebilme özgürlüğünün, başkalarının haklarının korunabilmesi için kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yasaklanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın konuya ilişkin kararlarıyla saptanmıştır. Ancak davalı partinin mensupları bu kararları göz ardı ederek yasalara aykırı olmasına karşın türban veya başörtüsünün serbest bırakılması için demokrasinin temel değerleriyle bağdaşmayan, kendilerine özgü bir laiklik tanımı ile başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere çeşitli yer ve toplantılarda gerçekleştirdikleri eylem ve yaptıkları konuşmalarla sürekli olarak kamu görevlilerinin kendilerine zulüm ve zorbalık yaptıkları gerekçesiyle halkı bu kişilere karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmişlerdir. Oysa demokratik bir toplumda çeşitli din gruplarının veya aynı dine mensup olmakla birlikte farklı düşünenlerin inanç özgürlüklerinin aralarında bir ayrım yapılmaksızın korunması zorunludur. Bunu engelleyen siyasi partilerin kapatılması ise sosyal bir gereksinimin sonucudur. Kuşkusuz bu gereksinim yalnız partilerin dinsel kurallara dayalı bir devlet modeli benimsemeleriyle değil, totaliter ideolojilere yakınlaşmalarıyla da ortaya çıkabilir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Alman Komünist Partisi, A Association ve HV Avusturya ve Glimmerfeyen ve Hagenbach ve Hollanda vakalarında totaliter ideolojileri savunmak amacıyla sözleşmeden yararlanamayacağını kabul etmiştir. Siyasi partiler yasasının 101. maddesinin B bendine de alınan anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında, bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir denilmektedir. 4121 sayılı yasanın 7. maddesiyle değiştirilen bu maddeye ilişkin Anayasa Komisyonu raporunda belirtilen hükmün Federal Almanya Anayasası'nın 18. maddesinden esinlenerek getirildiğine ve partilere daha sağlam hukuki teminat içerdiğine işaret edilmiştir. 2820 sayılı siyasi partiler yasasının 103. maddesinin bir siyasi partinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerin işlendiği odak halini oluşturup oluşturmadığı hususunun Anayasa Mahkemesince belirleneceğine ilişkin 1. fıkrasından sonra gelen ve odak olmayı tanımlayan 2. fıkrası ise 12-12-2000 günlü E-2000-86 K-2000-50 sayılı kararla iptal edilerek yasa ile anayasa arasındaki uyumsuzluk giderilmiştir. Öte yandan anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrası ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddelerinde herkesin düşünce ve bunların anlatım özgürlüğü bulunduğu kabul edilmekle beraber anayasanın 13. maddesi ile 26. maddesinin 2. fıkrasında bu hürriyetlerin kimi durumlarda yasayla sınırlandırılacağı açıklanmış, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 30. ve Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 17. maddesinde bildirge ve sözleşmenin hiçbir hükmünün devlet, grup veya kişiye bu maddelerdeki hak veya özgürlüklerden hiçbirini yok etmeyi amaçlayan bir etkinlik veya eylemde bulunmayı haklı kılacak biçimde yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Komisyonu ve Divan pek çok kararında demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan düşünce beyanını parti kapatma nedeni olarak kabul etmiştir. Amaçlarına ulaşmak için demokrasi ile hak ve özgürlükleri araç olarak kullandıkları kanıtlanan siyasi partilerin bu eylemleri nedeniyle kapatılmalarında yukarıda belirtilen anayasa ve ulusal üstü kurallara aykırılık yoktur. Bu nedenlerle düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında kaldığı ileri sürülerek kimi beyanlar nedeniyle parti kapatma cezası verilemeyeceği yolundaki davalı parti savunması yerinde görülmemiştir. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninde Merve Kavakçı'nın ve onu seçim öncesinde yemin töreni sırasında ve seçim sonrasındaki davranışları ve yaptığı açıklamalarla özel olarak destekleyen Nazlı Ilıcak'ın sergiledikleri eylemlerin ve yaptıkları konuşmaların, Bekir Sobacı'nın türban ve başörtü yasağına direnen bu nedenle de İstanbul Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden çıkarılan öğrencileri Ankara girişinden alarak basın toplantısı yaptırmıştı. çağırması, meclise getirerek partileri ziyaretlerini sağlaması gibi yasalara aykırı eylemleri desteklemesi ve teşvik etmesinin, Ramazan Yenidede'nin resmi daireler ve okullarda konuya ilişkin yasa ve yönetmelikler gereği uygulanan türban veya başörtüsü yasağını zulüm ve zorbalık olarak göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesinin, Mehmet Sılay'ın 1998 yılında yayınlanan Parlamentodan Haber adlı kitabında dünya tarihinde milletlerin dini duyguları ve inançlarıyla savaşanların daima kaybettiklerini, İran'da bunu deneyenlerin ya ülkeyi terk ettikleri ya apoletlerinin söküldüğünü, Cezayir'de Fransız çıkarlarına hizmet uğruna halka dayatanların ve zorbaların bugün hiçbirisinin hayatta olmadığını belirterek halkı kamu görevlilerine karşı eyleme yöneltmesinin ve Fazilet Partisi'nin genel başkanı ile milletvekillerinin ve kimi partililerin davranışları ve çeşitli yer ve toplantılarda yaptıkları konuşmalarla mevzuata ve yargı kararlarına aykırı olduğu halde resmi daire ve okullarda türban veya başörtüsü takılmasını desteklemelerinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen laik cumhuriyet ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Fazilet Partisi'nin bir tepki göstermediği gibi benimsediği bu faaliyetlerin anayasanın 69. maddesi, siyasi partiler yasasının 101. ve 103. maddeleri uyarınca odak olmaya esas alınacağı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle davalı Fazilet Partisi'nin anayasanın 68. ve 69. maddeleriyle 2820 sayılı siyasi partiler yasasının 101. ve 103. maddeleri uyarınca kapatılması gerekir. D. Kapatılma kararının sonuçları. AA. Partili milletvekilleri yönünden. Anayasanın 84. maddesinin son fıkrasında partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip genel kurula bilgi sunar denilmiştir. Bu gerekçelerle söz ve eylemleriyle Refah Partisi'nin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ile Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekilliklerinin gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlandığı günde sona ereceğine karar verilmesi gerekir. BB, parti, kurucuları dahil, üyeleri yönünden. Anayasanın 69. maddesinin 8. fıkrasında bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar denilmektedir. Yukarıda açıklanan gerekçelerle söz ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay'ın gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına karar verilmesi gerekir. Sonuç. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Mayıs 1999 günlü SP95-HZ-1999-116, 5 Şubat 2001 günlü SP95-Yargıtay-HZ-1999-116 sayılı iddianameleriyle Fazilet Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda gereği görüşülüp düşünüldü. A. Temelli kapatılan bir partinin bir başka adı altında kurulamayacağına ilişkin kapatılma isteminin reddine, Yalçın Acar Gün, Ali Hüner, Ertuğrul Ersoy, Tülay Tuğcu'nun karşı oyları ve oy çokluğuyla. B. 1. Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle anayasanın 68. ve 69. 2820 sayılı siyasi partiler kanununun değişik 101. maddesinin B bendi ve 103. maddesi gereğince Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına, Haşim Kılıç, Samiye Akbulut, Sacit Adalı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla. 2. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekilliklerinin anayasanın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlandığı tarihte sona ermesine oy birliğiyle. 3. Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay'ın anayasanın 69. maddesinin 8. fıkrası gereğince gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacaklarına oy birliğiyle. 4. Davalı partinin tüm mallarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi gereğince hazineye geçmesine oy birliğiyle. 5. Kapatma kararının verildiği tarihte parti tüzel kişiliğinin sona ermesine oy birliğiyle. 6. Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle. 22 Haziran 2001 gününde karar verildi. Başkan Mustafa Bumin, Başkan Vekili Haşim Kılıç, Üye Samiye Akbulut, Üye Yalçın Acargün, Üye Sacit Adalı, Üye Ali Hüner, Üye Fulya Kantarcıoğlu, Üye Rüştü Sönmez, Üye Ertuğrul Ersoy, Üye Tülay Tuğcu, Üye Ahmet Akyalçın. Kitabın sonu. 26 Temmuz 2007. Sayfa 354.